Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak yardımcı doçent doktor Abdullah Aygün imzalı "Dünyayı sırtına almaya çalışma, taşıyamazsın" başlıklı yazısını sunacağız. İnsanlar için dünya, ahiretin tarlası gibidir. Ahirette elde edecekleri mahsul, dünya tarlasındaki çalışmalarına bağlıdır. Sadece kafirler dünyayı ahiretten üstün tutarlar. Dünya mükafatı isteyene dünya nimetleri, ahiret mükafatı isteyene ahiret nimetleri verilir. Doğru olansa hem dünyadan hem ahiretten nasibini istemektir. Dört şey insanı hüsrana götürür. Gözün kuruması, yani günahlara ağlamamak, kalbin katılaşması, tuli emel, yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyalık elde etme planları yapmak, dünyaya karşı hırs. Diğer taraftan mal, mülk gibi şeyleri nefsin arzulaması fıtridir. Her insanda dünya sevgisi, yani sürekli ve daha fazla mal, mülk, para, makam, mevki sahibi olma arzusu bulunur. Bu kulluk imtihanının gereğidir. Acaba kimler ahireti feda edip dünyayı kazanma peşinde koşacak? İnsanın fıtratında var olan ve mutlaka terbiye etmesi gereken dünya sevgisi ve hırsı aslında bir aldanmadır. Çünkü dünya hayatı oyun, eğlence, mal sahibi olma, çeşitli şeylerle övünme gibi gelip geçici hazlardan başka bir şey değildir. Bunun farkında oldukları için dünya meşguliyeti müminleri Allah'a kulluktan alıkoymaz. Fakat bazı insanlar her şeyi bu dünyada elde etmek ister. Ahirette nasibi kalmaz. Bazısı da hem dünyadan hem ahiretten nasibini ister. Dünyaya dalıp ahireti unutmanın vahim sonucuna dair en çarpıcı örnek Karun'dur. Ne var ki dünyalık sevgisini ve hırsını yenmek kolay değildir. Bu sebeple Kur'an'da ve sünnette pek çok uyarı bulunmaktadır. Sahip olduğu her şeyi eninde sonunda geri bırakacak olan insanın görevi dünyayı ve diğer insanların hayatını imar etmektir. Kişi elindeki malı, mülkü, parayı, makamı, mevkiyi bu imarın araçları olarak görmelidir. Ancak hepimizin etkisi altında olduğu modern hayat tarzı insanı dünya peşinde çok daha fazla koşturmaktadır. Çünkü modern hayat tarzının merkezinde madde vardır. Manevi olana hemen hiç yer yoktur. Hal böyle olunca ihtiyaçlar ve hevesler sonu gelmez şekilde artmaktadır. Dünya hırsı, açgözlülük, tamahkarlık insanları adeta esir almaktadır. Neticede insanlar kendilerini dünyaya kaptırmakta, ahiretlerini perişan etmektedir. Gençlik yılları daha prestijli ve geliri yüksek iş sahibi olma emelleriyle geçmektedir. Yetişkinlik dönemine daha iyi evlilik, ev, araba, arsa, eşya sahibi olma, daha imkanlı hayat peşinde koşulmaktadır. Ömür bu şekilde harcanmakta, sonunda ölüm gelip çatmaktadır. İçinde yaşadığımız kapitalist düzen, insanları dünyanın, maddenin, hırsların, bitmeyen arzuların kölesi yapmaktadır. Oysa İslam, insanın dünyaya, maddiyata köle olmasını kabul etmemektedir. Onun efendi, dünyanın köle olmasını istemektedir. Dünyalık ne varsa elde etmeye çalışmak, tuli emel denen uzun, uzak arzular insanı yorar. Ondaki kaygıyı, stresi, sıkıntıyı artırır. İnsan psikolojik baskı altında kalır. Nitekim çağımızda buna bağlı hastalıkların artışı tesadüfi değildir. Sadece şahısları değil, ümmeti de perişan eden şey dünya düşkünlüğüdür. Çünkü dünya düşkünlüğü fedakarlığı ortadan kaldırır. Oysa izzet için fedakarlık gerekir. Aksi hal zillettir. Dünyalığa değer verenlerin dünyaya hükmetmesi mümkün değildir. zaten dünyanın boyunduruğu altına girmiş, dünya ona hükmetmektedir. O halde Müslümanlar her zaman ve her yerde dengeli, yani ölçülü olmalıdır. Dünyalık konusunda da doğru ölçüyü yakalamak gerekir. Elbette Müslümanın mal mülk edinme isteği olmalıdır. Aksi halde insan yaşamaktan zevk alamaz, hiçbir şey yapmak istemez. Ancak bunları amaç haline getirmemesi, araç olarak görmesi gerekir. Dünyanın aslında geçici ve değersiz olduğunu bilmelidir. Yapmak istediği şeyleri tamamlayıp da ölen kimse neredeyse yoktur. Bundan dolayı dünyayı yolcunun bir ağaç altında gölgelenip yola devam etmek gibi anlamalıdır. Sahip oldukları veya olamadıklarına karşı tamahkar değil, kanaatkar olmalıdır. Bu da ancak zihni bir bilinçle sağlanabilir. Müslüman, dünyalığı amaç değil, araç olarak gördükten, ona köle olmadan kendine köle yaptıktan sonra her türlü zenginliğe sahip olabilir. Helal şartlarına riayet ederek onu tepe tepede kullanabilir. Buraya kadar anlatılanlar, halk arasında meşhur olan yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış kelamının, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak kısmının oldukça problemli ve yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak dünya sevgisinin sonu yoktur. Terbiye edilmedikçe bu duygunun bir nihai doyum noktası bulunmamaktadır. Bunun farkında olmayan zamanımız insanı kendini ağır bir yükün altına sokmaktadır. Elde edilecek, sahip olunacak, yapılacak o kadar dünyalık şey vardır ki buna adeta dünyayı yüklenmek denebilir. Halbuki insanın dünyayı sırtına alıp taşıması mümkün değildir. Onun için dünyayı sırtına almaya çalışma. Taşıyamazsın. Sen onun sırtına bin. O seni çok rahat taşır, demişler. Değerli dinleyenler, programımızda ilk olarak yardımcı doçent doktor Abdullah Aygün'ün kaleme aldığı "Dünyayı sırtına almaya çalışma, taşıyamazsın" başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Mehmet Ali Koyuncu, "Özgür olan Afrika, esir olan biz" diyor yazısının başlığında. Her zaman bir yazıya başlamanın çok önemli olduğunu düşünmüşümdür. Ya da bir konuşmaya. Çünkü daha ilk satırlarında sizden sıkılıp sayfayı çevirebilir okuyucu ya da ilişkisini kesebilir dinleyici. Bu yazımda başlığın ilgi çekici olmasına güvendiğim için biraz rahatım. Ama yine de yazının sonuna kadar adım adım sabredenler için güzel sonuçlar var. Bilinmesini isterim. Birinci adım. Ortağı olduğum şirketin çalıştığım satın alma bölümü gereği tedarikçi firmaların zaman zaman ürün ve markayla ilgili araştırmalarında arananlar arasında yer alırım. Bir gün bu anlamda gelen bir telefonun diğer ucundaki hanımefendi firmasını ve kendisini tanıtıp ürünlerle ilgili şikayetim olup olmadığını sorduktan sonra aramızda şöyle bir diyalog gerçekleşti. Firma temsilcisi, "Ürünümüzün televizyon kanallarındaki yeni reklam kampanyasını nasıl buluyorsunuz?" Ben, "Bilemiyorum, seyretmedim." Firma temsilcisi, "Ama nasıl olur? 5 kanalda birden aynı anda yayınlanıyor." Doğrudur. Bizim evde televizyon olmadığı için seyretme fırsatım olmadı." Firma temsilcisi, "Harika bir şey. Nasıl başardınız bunu?" "Yaptığımın başarı addedilecek bir şey olduğunu çok düşünmemiştim ama karşıdaki neden böyle sormuştu? Fişini çekip işi bitirmek kadar kolay olan bir şeyin neresindeydi başarı?" İkinci adım. 8 yıl olmuş ilk defa Hüdayi Vakfı ile Kurban Bayramı'nda Kamerun'a gidelim. Daha sonrasında Ghana, Malawi, Tanzanya ve Uganda. yaklaşık 20 seyahat bu Afrika ülkelerine. Her seyahat sonrasında ki ortalama 12 ila 15 günü kapsıyor, Afrika'yı ve Afrikalıyı daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Son seyahat Uganda ve Tanzanya'ya. Birçok kez şahit olduğunuz görüntü ve anlatımlarla biliyorsunuz Afrika'yı. Bu yazıyı ilgilendiren ve başlığa da açıklık getirecek olan yönüne değinmek istiyorum. Hemen hemen her gün gardıroplarımızın kapısını açıp uzun bir süre seçim yapmak zorunda kalınır. Bazılarının modası geçmiştir. Bazıları birbirine uyumsuz, bazıları sıradanlaşmış, bazıları da ilk günkü canlılığını kaybetmiştir. Hele bazıları hiç giyilecek gibi değildir. Çünkü görenler ne der? Derken uzunca bir süre böyle geçer. Ama bir Afrikalının iki çeşit elbisesi varsa bir gün birini giyecek, diğer gün öbürünü. Kim ne der endişesi zaten yok. Bizim hissettiğimiz baskı ne gezer, ne derler endişesinin esamesi yok. Derler ya özgürlük, herhalde böyle olsa gerek. Filmlerde, dizilerde özgürlük diye anlattıkları veya gösterdikleri modanın, modernliğin, çağdaşlığın, toplum ne der endişesi esareti altına girmek. Hayatlarını toplumun dizayn eden çarkları arasına koyanlar bir daha geri alamadılar. İnandılar ama aldandılar. Geri adım da atamadılar. Ne yazık. Zincirler seyrettiğimiz kölelik filmlerinde olduğu gibi ellere, ayaklara, boyunlara bağlanmadı. Gemiler Zanzibar'daki mahzenlerin olduğu rıhtımlara gece karanlığında yaklaşıp köle tüccarlarının ellerinde ne kadar masum Afrikalıyı Avrupa'ya taşıdı bilinmez. Tıpkı esaret altına giren insanların nasıl kendini kaptırdığını ve nasıl kurtaracağını bilemediği gibi. Üçüncü adım. Siz hiçbir televizyon filminde veya dizisinde hayatın akışı içinde gelen namaz vaktiyle işini bırakan ve camiye koşan insanların senaryoya taşındığına şahit oldunuz mu? Olmadık. Böyle bir hayat talimi yapılmadı bizlere. Ticaretini modern şekle, sosyal hayatını çağdaş dizayna uyum içinde tutan figürlerle şekillendirildi bizim düşünce arka planımız. İşimiz, aile hayatımız, çocuklarımız, ev dizaynımız, araba markamız zaten dizilerde dizayn oldu. Bize kullanacaklarımızın rengini bile belirleme hakkını tanımadılar. Hepsi moda olup karşımıza dikildiler. Seçim yaptığını sananlar bunların arasından beğenmek zorunda kaldılar. Hiç kimse özgürce kıyafetini dizayn edemedi. Dördüncü adım. Vermek özgürlüktür. Sizi gelecekle, hastalıkla ve yaşlılıkta yaşanabilecek sıkıntılarla korkutan kültüre rağmen verebilmek. Kendisini ihya ettiği yetmezmiş gibi çocuklarının hatta torunlarının hayatını garantilemeye çalışan düşünce. Bunu evlat sevgisi gibi bir bahaneyle şirinleştirenler. Diğer tarafta desteksiz kalan hizmetler, nesil endişesinde çırpınıp duranlar, kanını doyurma telaşında kıvrananlar, dinini, namusunu koruma zorluğunda yürek yakan feryatlar. Kefensiz gömülen ya da ortada kalan cenaze yokken kefen parasını bile düşünen ve kenara para ayırmayı sağlamcılık hatta dindarlık gören anlayış. Evlat demişken maalesef evladımızın esiri olmuşuz. Evlatlarımız evde anne babayı esir almış, okulda öğretmeli. Bu esaretin kurallarını da kendisi değil, internetteki veya sokaktaki herhangi biri belirlemiş. Ellerimizde olduğunu düşündüğümüz yavrumuz kontrolü dışarıda olan prangalara vurulmuş. Aramıza öyle mesafeler koymuşlar ki ulaşamıyoruz. Ellerimizden kayıp gidiyor gözümüze baka baka. Evlatla imtihan olacağımızla ilgili ilahi uyarıyı hafife mi aldık? Hayatı bu kadar basit, imtihanı da bu kadar kolay olacak diye mi düşündük? İman ettiğimiz sonsuz bir hayat için kolay olmayacak bir hayat imtihanı varken yolumuzu bulacağımız kitapla bağımız nasıl bu kadar zayıf olabilir? Bu ne cesaret? Bu adımlardan sonra hayatında bir şeyleri değiştirmeyi düşünmeyenler için şunu söyleyeceğim. Bir de tavsiyede bulunacağım. Yukarıda aklımızın erdiğince yaptığımız tespitler bir uyarı ve değişikliğe fırsat oluşturmak için. Laf olsun diye değil elbet. Buna rağmen değişen bir şey olmuyorsa sorunu başkalarında aramaya gerek yok. yaşadığımız hayat dinimizdir. Yani kime neye göre şekillendirdikse, kime neye benziyorsak dinimiz o. Bir bakalım kendimize. Örnek olarak gördüğümüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı gibi mi? Bizim kendimizi nasıl gördüğümüz önemli değil, Allah bizi nasıl tanımlıyor ona bakalım. Değiştiremezsek meşru olan şekle göre kendi yaşantımızı, hiç kimsenin hayırlı değişimine vesile olamayız. Gün içinde o kadar çok şey karışıyor ki hayatımıza, elimiz kirleniyor, gözümüz kirleniyor, kulağımız kirleniyor, en kötüsü gönlümüz kirleniyor. Her günü la ile bitirmek ve günün getirdiği bir takım süprüntüleri la ile temizlemek gerekiyor. Başka türlü ayrıştırmak ve sabaha mümin kalkmak mümkün olmaz. Keşke elhamdülillah'ın tadını bir alsak. Evet, Mehmet Ali Koyuncu'nun kaleme aldığı Özgür Olan Afrika, Esir Olan Biz başlıklı yazısını paylaştık ve değerli dinleyenler, son olarak Hatıra Biriktirmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Evet, yazının müellifi Hatice Yıldız. Bir televizyon programında misafir bir yazarımıza ait olan bu kavram günlerdir zihnimize kurcalayıp duruyor. Dakikalarca izlediğim programda çocuklarımız için güzel hatıralar biriktirmeliyiz sözünden o kadar etkilendim ki bütün hayatım gözümün önünden hızla geçmeye başladı. Artık programı seyretmeyi bırakmış olduğumu çirkin bir reklam müziğinin kulağımı tırmalamasıyla fark ettim. Hatıra biriktirmek sözü, Hazreti Peygamber'in yanında büyüyen Enes bin Malik için ne ifade etmiş olabilir diye düşündüm. Kısa bir araştırma sonucunda bir ebeveynin evladına nasıl davranması gerektiğinin en güzel örneğiyle karşılaştım. Çünkü Resulullah Enes bin Malik'i çok severdi ve ona "Ey oğulcuğum" diye hitap ederdi. Enes bin Malik biriktirdiği hatıratına baktığımda yapmadığım bir şey için Resulullah bunu niçin yapmadın demezdi, yaptığım bir şey için de bunu niçin böyle yaptın demezdi diyerek başladığını ve Resulullah'ın kendisiyle "Ey iki kulaklı" diyerek şakalaştığını hatırladığını gördüm. Aynı şekilde Enes küçük bir çocuk olduğu halde güvenilir bir sırdaş olmayı nasıl güzel bir hatıra olarak bizlere ulaştırdığına şahit oldum. Allah'ın Nebisi bana gizlice bir sır söyledi. Artık ben o sırrı hiç kimseye söylemedim. Andolsun ki onu benden annem Ümmü Süleym sordu da ben bu sırrı ona da haber vermedim. Enes bin Malik'in ibadetlerine ehemmiyet gösterdiği haberini Ebu Hureyre'den namazı Ümmü Süleym'in oğlunun namazından daha çok Resulullah'ın namazına benzeyen birini görmedim rivayetiyle öğrendim. Bu hadiste Ebu Hureyre'nin Enes bin Malik'in Resulullah'la beraber geçirdiği 10 senelik birliktelikte biriktirdiği en güzel hatırayı bizlere aktardığını gördüm. Çok genç olmasına rağmen biriktirdiği güzel hatıralar nedeniyle Enes bin Malik ashab-ı kiram arasında en geniş ilmi olan ve en çok hadis rivayet eden kimseler arasındadır. Rivayet ettiği hadis sayısı 2286 olup bunların 128'ini Buhari ve Müslim ittifaken 80'i Buhari ve 70'ini Müslim Münferi'den rivayet etmiştir. Bu güzel hatıraları öğrendikten sonra kendi biriktirdiğim hatıralara daldım. Hatırlamaya çalıştığım şeyler, bir çocuk olarak annem babam bana ne gibi hatıralar bıraktı sorusunun cevabıydı. Bu sorunun cevabı beni o kadar mutlu etmiş olmalı ki kendimi gülümserken buldum. Babamla ilgili hatırladığım en güzel hatıra, hafız olan babamın namaz aralarında eve gelince hafızlığını unutmamak için Kur'an-ı Kerim'i elime verip takip etmemi söylemesiydi. 7-8 yaşlarındaydım. rahmetli o kadar hızlı okurdu ki takip etmekte hep zorlanırdım. Zaman zaman nerede olduğunu bilemeden öylece kitaba bakardım. Benim takip edemediğimi fark eder ve kendisi okumaya devam ederken parmağıyla okuduğu yeri bana gösterirdi. Ben takip edemediğim için utancımdan kıpkırmızı olurken o gülümseyerek okumasına devam ederdi. Bir an önce bitirmesi için sabırsızlanırdım. Çünkü her okumadan sonra El-Fatiha der ve elini cebine sokar, birkaç tane sütlü şeker uzatarak "Bugünkü nasibin de bu kadarmış" derdi. Heyecanla avucuma koyduğu şekerleri sayarak kardeşlerimin yanına koşardım. Hala başka markalarda da olsa o şekeri çok severek yerim. Okumak babam için çok önemliydi. Hatırlıyorum da annemin okuma yazması yoktu ama dünyadaki bütün olaylardan haberdardı. Çünkü ev bahçe işlerini bitirip oturduğu zaman babam elindeki gazeteyi veya kitabı yüksek sesle okur, annem bir taraftan el işini yaparken bir taraftan can kulağıyla babamı dinlerdi. Annem hiç boş durmazdı. Ağır iş yüküne rağmen oturur oturmaz eline yaz günlerinde dantelini, kış günlerinde örgüsünü alırdı. Babam okurken o işlerini işlerdi. Küçük bir evde herkes kendi görevini yaparken babamın anneme okudukları kulağımıza çalardı. Karşılıklı saygı ve sevgi ortamında büyümenin verdiği özgüveni hala hissederim ve hayatımın zor günlerini bu günlerin verdiği sevgi, saygı gücüyle aştığıma inanırım. Allah'ın izniyle. Annem babam benim çok güzel hatıralar biriktirmeme neden olmuşlardı elhamdülillah. Ailemden aldığım sevgiyle yalnız bir anne olarak çocuklarımı büyütürken elimden geleni yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Ama benim çocuklarıma aile olarak çok güzel hatıralar bıraktığım söylenemez. Çünkü evlenirken gömleğimin yakasını yanlış iliklemiştim. Çocuklarım belki benim kadar şanslı değillerdi ama şimdi babaanne olarak torunumun güzel hatıralar biriktirmesi için özen gösteriyorum. Ve bu konuda bütün akranlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Güzel bir hatıra olması düşüncesiyle yakın bir zamanda yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Masamda büyük bir zevk ve dikkatle günlük okumalarımı yaparken torunum, "Babaanne, sen dünyanın en çok okuyan babaannesi mi olmak istiyorsun?" diye yanıma geldi. Henüz okula gitmediği için günün belli saatlerini beraber yaşıyorduk. O oyun oynarken ben de kitabımı okuyayım demiştim. Anlaşılan biraz kendimi kaptırmışım. Kitabı elimden bıraktım. Onun ne yapmak istediğini sordum. Birlikte oynamak istiyordu. Beraber oynadığımız ve benim de çok hoşlandığım oyunu getirdi. Oyuna başladık. Onun oyun saatinde elindeki kitabı dikkatle okuyarak babaannelerin en bilgilisi olmam gerekmiyordu artık. Çünkü babaannelerin en güzeli, en akıllısı, en zayıfı, kilo sorunum olduğunun farkında en tatlısıydım. Üç kuşak bir arada yaşamanın verdiği güzellik bu olsa gerek. Çünkü bu güzellik insana kendi çocuklarında ıskaladığın şeyleri yaşama imkanı veriyor. Erişkin insanlar bir araya gelince ya çocukluk hatıralarını ya da askerlik hatıralarını anlatırlar. Böyle toplantılarda genellikle çocuklukta biriktirilen hatıralar ortaya dökülür. Öyle konuşmalara şahit oluruz ki hayretler içinde kalır ve ne diyeceğimizi bilemeyiz. Anne baba baskı ve şiddetine maruz kalmış arkadaş ve yakınlarımızın kendi ailelerini dizayn ederken çektikleri zorlukları görmek gerçekten insanı çok üzüyor. Sanki genetik bir şeymiş gibi bazıları ailesinden gördüğü şiddeti çocuğuna daha şiddetli yansıtıyor. Bazılarının da anne ve babalarına benzememek için çocuklarını nasıl idare ve terbiye edeceklerini bilemeden şımarttıklarına şahit oluyoruz. Hayatı olumlu etkileyecek hatıralar biriktirmek her çocuğun hakkıdır. Bu nedenle anne babaların çocuklarına bu güzelliği yaşatmaları için en güzel rehberin yolundan gitmeleri ve onun eş ve çocuklarına karşı tavırlarını çok iyi öğrenip, kavrayıp hayata geçirmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kimse kimsenin çocuğuna anne babası kadar kalıcı hatıra yükleyemez. Ne yerli ne yabancı mürebbiyeler, ne özel okul ve öğretmenler anne ve babanın yerini tutamaz. Elbette gerektiği yerde uzmanlardan, güzel ahlaklı insanlardan yardım alınmalıdır. Anne babalar çocuklarıyla geçirdikleri her anı güzel bir hatıra olarak saklamalarına neden olacak hal ve tavır içinde olmalıdır ki merhametli evlatlara sahip olabilsinler. Allah Celle Celaluhu'nun İsra Suresi 23. 24. ayetlerinde Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of bile deme, onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. Buyurduğu gibi. Evet değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Hatice Yıldız imzalı Hatıra Biriktirmek başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.